أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahip olduğu güzel ahlaktan, mekerme ahlaktan birisi de Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve diğer başta İbrahim aleyhisselam olmak üzere diğer peygamberlerin de bu şekilde bu güzel ahlakla ahlaklandığı gibi Cenab-ı Hakk'a güvenmesi, Allah'a tevekkül etmesi, teslimiyet göstermesi hususudur. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz vekil olarak kendisinin kafi geldiğini bize bildirmektedir. Ve kefa billahi vekile. Allah vekil olarak yeter. Diğer ayet-i kerime eleyhisallahu bi kafin abde, Allah kuluna yetmez mi? Yine ayet-i kerimelerde fetevekke alallah, Allah'a tevekkül et. İnnallahu yuhibbul mutevekkilin. Allah kendine vekil kılanları, kendine tevekkül edenleri, kendine güvenenleri Allah sever gibi tevekkülü emreden ve Cenab-ı Hakk'ın mütevekkilleri sevdiğini bildiren, tevekkülün ehemmiyetine dikkat çeken de Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime yer almaktadır. Böyle olunca da bu güzel ahlak ile ahlaklanmak hususunda tabii ki diğer peygamberlerde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam zirveyi oluşturmaktadır. En güzel örnekleri bize takdim etmektedir. Şimdi bu tevekkül, Allah'a güvenmek konusunda Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın onlarca hadis-i şerif ve örnek davranışı içerisinden şöyle serlevha olacak birkaç hadis-i şerife öncelikle yer vermek istiyorum. Haddesena el-Mughiratu ibn Ebi Kurrate es-Sedusiyyu قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ أَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ Mughira bin Ebu Kurra Es-Sedusi'nin işittiğine göre Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Yanında da devesi vardı. Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Tirmizi Sıfatul Kıyame ya kıyamet ahvalini anlatan bölüm 60. babta bulunan bir hadis-i şerif. Böyle sehli mümteni dediğimiz kolay basit bir misal gözüküyor ama Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, yüce kitabımızın bize sürekli telkin ettiği, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını üzerine bina etmiş olduğu tevekkül anlayışını da çok güzel bir şekilde bize anlatmış oluyor bu kısa bir deveyi bağlama hadis-i şerifi veya hikayesi. Resulullah Aleyhisselam ona diyor ki, demek ki tevekkül şudur, önce tedbirini alacaksın, önce kul olarak sana düşen vazifeni yerine getireceksin, sonra da kendi cihetinden yapmanın gerekenleri yaptıktan sonra da işin devamını, akıbetini, sonucunu Yüce Allah'a havale edeceksin. Ve ufevvudu emrilallah, ben işimi Allah'a havale ediyorum. Yani tefiz umur yapacaksın. Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olacaksın diye tevekkül, İslam'ın tevekkül anlayışını çok güzel hülasa eden, anlatan güzel bir örnek olmuş oluyor. An Ömer İbnül Hattabi kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lev ennekum kuntum tevekkelun alallahi hakka tevekkülihi, le ruziktum kema turzaku attayru tagdu hısamen ve teruhu bitanen. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doymuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız. Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Tabii demek ki tevekkülün böyle bir derin tarafı da var. Ama burada hem Cenab-ı Hakk'ı tanımak, hem ona tam tevekkül etmek ve onun takdirine razı olmak, bunlar bir kulda yani haklı olarak doğru bir şekilde bu tevekkül anlayışı gönle yerleşirse, Cenab-ı Hak o sabahleyin aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi her kulunu helalinden güzel rızıklarla rızıklandıracağını bildirmiş oluyor hadis-i şerif. Bir diğer hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselam'ın, haddeseni İmranu kâle, kâle Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem, yedhulul cennete min ümmeti seb'ûne elfen bi gayri hisâbin, kâlu ve men hum ya Resulallah, kâle hum ellezîne la yektevûne ve la yesterkûne ve ala rabbihim yetevekkelûne. İmran'ın naklettiğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. Orada bulunanlar, onlar kim ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz aleyhisselam, onlar vücutlarını kızgın demirle dağlamayanlar, yani dağlama yaptırmayanlar, üfürükçülük yapmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Tabi bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam bir hesaptan bahsediyor. Sonra o hesaba çekilmeden cennete gireceklerden bahsetmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de hesapla alakalı çok ayet-i kerime var. Onların bir tanesinde İnşikak suresinde kitapları sağ ellerine, sağ tarafına verilenler yuhasebu hisabe yesira buyuruluyor. Onlar çok kolay bir hesapla hesaba çekilirler, hesaplarını çok kolay verirler diye buyuruyor. Bunun üzerinde Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ya Resulallah diyor, yani hani hiç hesaba çekilmeyecekler vardı, onlardan bahsediyordunuz. Bir de neticede yani bu efendim hesapsa, kolay bile olsa yine onun bir zorluğu söz konusudur diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam buradaki efendim hisaben yesirayı arz olarak, yani onlar diyor efendim amelleri tartılır, o hesap yerine arz olunurlar ama orada ciddi bir böyle onları sıkıntıya sokacak şiddetli bir hesap söz konusu olmaz. Yani niye bunu şöyle yaptın, niye bunu böyle yaptın, teker teker böyle inceden ince bir hesap olmaz. Sadece bir adeta bir hava alanlarında şeyden geçerken, o kapıdan geçerken oradaki polisin şöyle pasaporta bir genel bakıp vermesi gibi bir örnekte anlatabiliriz. O şekilde hemen kolay bir arzla, sunumla oradan geçerler. Ama diğerleri ise böyle incelenen hesap, yani oradaki polisin işte efendim pasaportun her sayfasına bakması, hesap sorması, ne oldu ne bitti falan tarzında böyle ileri geri bir sıkıntı oluşturması örneğinde olduğu gibi, Yani bütün yaptıklarından bir bir teker teker böyle ayrı ayrı her gün, her saat, her dakika defterin açılarak bir hesabın görülmesi diye beyan veriyor. Dolayısıyla bu kişilerin çok kolay bir şekilde o hesapların görüleceğini Efendimiz haber vermiş oluyor. Ama peki bu şekilde hesaba çekilmeyecek veya çok kolay bir şekilde hesapları görecek kimlerdir diye sorulunca da vücutlarını kızgın deri dağılamayanlardır diye. İşte bakıyorsun bu dövmeler, dağılamalar, onlar maalesef günümüzde çok yaygınlaşmış vaziyette ve yaygınlaşıyor. Ve bu terviç ediliyor, teşvik de ediliyor. Özellikle yani toplumun, gençlerin önünde böyle çok meşhur olan diyelim ki işte kişiler, sanatçılar, artistler, özellikle mesela erkek olan erkek sanatçılar, işte gerek diyeyim ki musiki dünyasında, gerek film dünyasında, onlar tabii çok özel seçiliyor ve dövmeler yaptırılıyor. Gerek kollarda, gerek boyunlarda, vücudun farklı taraflarında ve o filmlerde, o diyelim ki programlarda onlar adeta gençlerin gözüne sokulacak şekilde gösteriliyor, terviş ediliyor. Sanki o dövmeyi yapmak bir faziletmiş gibi, bir meziyetmiş gibi, insana bir şey katıyormuş gibi, bir üstünlük sağlıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor ve gençlerin de bunu muhakeme edecek, bunun zararını anlayacak durumları olmadığından dolayı bir moda halinde onları takip ediyorlar ve korkunç bir şekilde bu yaygınlaşıyor. Çok kötü bir şey. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onu yasaklıyor. Yani insan vücudu o kadar kutsal bir emanettir ki, yani Cenab-ı Hakk'ın, yani vücudumuz, ellerimiz, ayaklarımız ve taşıdığımız bu bedenimiz Cenab-ı Hakk'ın aslında bize vermiş olduğu büyük bir emanettir. Biz bu emaneti korumakla, kollamakla, Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde bunu muhafaza etmekle vazifeliyiz. Onun için alimlerimiz diyor ki, yani bir insan diyor bir kağıt bulamaz da eline bir şey yazmak istese bile o yazmak bile uygun değildir. Çünkü Allah Teala bu eli buraya sen yazı yazasın diye vermedi. Bu el işte bir iş tutacak, iş yapacak ilahiri. Böyle Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın kesinlikle yasaklamış olduğu bir şey, bir haram, maalesef toplumda tercih edip çok yaygınlık kazanabiliyor. İlerleyen zamanlarda bir kısım delikanlılar, hatta bakıyorum yani bizim muhitte de gençlerde bunu görmek mümkün olabiliyor. Sonra bunun haram olduğunu, yanlış olduğunu duydukları zaman da bu kez onların temizlenmesi de mümkün olmuyor veya çok masraflı müdahaleler gerektiriyor. Bu sözümüz bütün bizi duyan kardeşlerimizin, gençlerimizin efendim ve inşallah kulağında olsun, şey yapsın. Efendimiz Aleyhisselam'ı yasaklıyor. Yani dövme yapmak haramdır. Vücudun herhangi birine hakkımız olmayan bir müdahalede bulunmak haramdır. Onun için hatta yani estetik ameliyatlar bile tartışmalıdır. Yani o fıkıh meseledir. Oraya ben girmek istemiyorum ama tartışmalıdır. Yani sıhhi bir durum söz konusu olursa müsaade edilir, müsamaha gösterilir. Ama böyle sırf güzellik olsun diye bir keyfe maşa, bir vücuda müdahale, onlar da uygun görülmez fıkıh ulemamız tarafından. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam tevekkül konusunu ele alıyoruz. Onlara hadis-i şerifle söylüyoruz. Ama Resul Efendimiz hesaba çekilmeden girecek 70 bin kişinin 3 önemli vasfını sayıyor. Onlar vücutlarına diyor dövme yaptırmazlar, kızgınlığı dağılamazlar, üfürükçülük yapmazlar, sihirdir, efendim büyüdür, otuz şeyler. Bir noktada efendim onlar insanı Allah korusun bir şirk günahına götürebilir. Yani gayipten haber verme, geleceğin haber verme tarzında. Çünkü geleceği sadece Allah bilir. Herhangi bir kişinin tahmin ötesini geleceği biliyorum tarzında bir iddiada bulunması büyük bir günah olur ve insanı Cenab-ı Hakk'ın o ilim sıfatı noktasında şirke bile yuvarlayabilir, götürebilir. Üçüncü olarak da Rabbine tevekkül edenler. Zaten hakkıyla Rabbine tevekkül eden insanlar Allah'ı bildikleri için ona göre diğer haramlardan uzak dururlar. Efendimizin verdiği bu bilgiye göre. Bir diğer hadis-i şerif, an Enes İbni Malik'in radıyallahu anh, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle, izâ haracer raculu min beytihi fe kâle, bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, kâle yukâlu hîneyzin, hudite ve kufite ve ufite. Çok güzel bir dua öğretiyor sevgili peygamberimiz bize. Enes bin Malik'in naklettiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Manası şöyle. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır. Dediğinde ona Allah tarafından, melekler tarafından şöyle nida edilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. Yani Allah seni doğru yola sevk eder, ulaştırır. İhtiyaçların karşılanır ve yine yüce Rabbin tarafından korunursun. Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından bir tevekkül örneğiyle devam edelim. Sevgili Peygamberimiz, Yüce Allah'tan hicret iznini aldığı günün öğlen vakitlerinde Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Yani hiç adeti olmayan, maruf olmayan bir vakitte, sıcak bir vakitte, yani istisna bir şekilde bu gitme, öğlen sıcağında kalktı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gitti. Birlikte Medine'ye doğru yola çıktıklarında onların evlerinde olmadıklarını fark eden müşrikler her tarafta onları aramaya başlamışlardı. Allah Resulü yolculuktan haberdar olmamaları için gece yolculuğunu tercih etmişti. Tabi buradaki hadise de Resulü Efendimizin her hareketinde, her tercihinde, her efendim o yolculuk planlamasında Allah'a tevekkülün ne anlama geldiğinin izlerini görebiliyoruz. Yani Allah Resulü yolculuktan nasıl tedbir, Efendimizin tedbirini görüyoruz. Yani önce tedbir, sonra tevekkül düşüncesinin Efendimizin hayatında nasıl yaşandığının örneğini görmüş oluyoruz. Yani kimsenin diyelim ki ortalıkta hareketin olmadığı, herkesin kaylığı yaptığı sıcak anda geliyor. Yani insanlar fark etmesin diye. Sonra ne yapıyor? Yolculuktan haberdar olmaları için gece yolculuğunu tercih ediyor. Yine takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak ama maksadıyla sevgili peygamber yol arkadaşı Medine tarafına değil tam aksi yöndeki Sevir Dağı tarafına yöneliyor. Yani onları şaşırtmak için. Biz Medine'ye gitmiyoruz veya bir başka tarafa gidiyoruz imasını, imajını vermek için. İki yol arkadaşı oradaki bir mağarada birkaç gün saklandılar. Buna rağmen kafirler onların izini bulup mağaranın önüne gelip dayandılar. Acaba başvurdukları tedbir bir fayda vermemiş miydi? Yani o kadar tedbir aldılar, o kadar dikkat ettiler ama müşrikler yine onların izini buldular, izini takip ettiler ve kendileri mağaranın içindeyken müşrikler de mağaranın ağzına gelmiş oldular. Dolayısıyla şöyle bir tabii soru akla geliyor. Acaba bu kadar diyeyim ki tedbire dikkat ettiler ama başvurdukları bu tedbirler bir fayda acaba vermedi mi, sağlamadı mı? Yol arkadaşı çok endişeliydi. Çünkü müşriklerden bir grup üst üste binmiş kayalardan oluşan bu mağaranın üzerine gezinip durduğu esnada Hazreti Ebubekir onların ayaklarını görmüş ve endişesini onlardan birisi ayakların dibine bakacak olsa kesin bizi görür sözüyle dile getirmişti. Bunun üzerine Allah'a karşı her an tam bir güven ve tevekkül içinde olan sevgili peygamberimiz, çünkü Efendimiz artık alabileceği bütün tedbirini almış, tabiri caizse devesini bağlamış ve yapılacak her şeyi yapmıştı. Dolayısıyla orada artık tevekkülden başka bir yol kalmamıştı. İşte efendim bu durumdaki sevgili peygamberimiz, üçüncüsü Allah olan iki kişiye sen ne olacağını zannediyorsun diyerek Hazreti Ebubekir'i teselli etmiş ve Allah'ın kendilerini koruyacağını olan güvenini ve tevekkülünü göstermiştir. Arkadaşını üzülme, la tahsen innallaha ma'ana. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir sözleriyle teskin etmiş. Allah onun üzerine bir güven ve huzur indirmiş ve görünmez ordularıyla onları desteklemişti. Böylece Peygamberimiz gerçek tevekkülün nasıl olması gerektiğini bize bu hayli öğretmiş olmaktaydı. Çünkü onun hicreti başlı başına bir tevekkül örnekliği teşkil etmekteydi. Şimdi tabi aynı benzer bir hadiseyi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatında da görüyoruz. Yani tedbir ve tevekkül. O mesela Mısır'dan çıkışta Firavun'un efendim oradan ayrılışta Cenab-ı Hak ona Musa Aleyhisselam'a buradan çıkacaksın, şu şekilde çıkacaksın, şu tedbirlerini alacaksın ve en son Kızıldeniz yanına geldiğin zaman da arkadan Firavun sana kavuşacak. Hiç merak etme, asanı efendim denize vuracaksın ve denizde siyah kuru ve efendim bir yol açılacak, bir tünel açılacak, oradan geçeceksin diye biz diyor Musa'ya vahyettik. Taha suresine el kerimede vahyettik diyor. Tabii bu önceden verilen bu bilgi zamanı gelince gerçekleşmeye başlıyor. Diğer Şuara suresinde anlatıldığı üzere arkada Firavun, önde Beni İsrail Kızıldeniz'in sahiline geliyor. Ön taraf deniz, arkadan Firavun ordusuyla yetişiyor. Arka taraf düşman ordusu. Dolayısıyla ön taraf deniz, arkada düşman ordusu, ikisi arasında kalıyorlar. Sonra ayet-i kerime felemme tera etil cem'ani kâle ashabu Musa inna le mudrakun. Bakıyorlar ki efendim Beni İsrail, ön taraf deniz, arkada Firavun. Diyorlar ki ey Musa, şimdi mahvolduk. Firavun geldi, biz efendim yetişti, bizi kılıçtan geçirecek, denize dökecek ve hepimiz biteceğiz. Dolayısıyla aldığımız tedbirin hiçbirisi bir işe yaramayacak deyince bu çok korkulu, çok dehşetli, artık bütün zahiri anlamda bütün ihtimallerin tükendiği, yolların kapamış olduğu bir noktada Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendine vahyettiği o bilgiye dayanarak ve güvenerek قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِنْ Hayır, asla Allah bizi burada düşmanlarına bırakmayacak. Kesinlikle Allah bizi buradan kurtaracak. Çünkü Rabbim benimle beraber, o bana yol gösterecek ve bizi kurtaracak. Bunun üzerine tekrar biz Musa'ya vahyettik. Hemen o anda elindeki asayı denize vur dedik. Musa denize vurdu ve deniz ikiye bölündü ve oradan bir otoban açıldı. Hatta yolun kenarındaki sular adeta kettavlu lazım büyük dağlar haline geldi. Dolayısıyla aynı tevekkülü orada da görüyoruz. Ama bizim müfessirlerimiz ayet-i kerimelerdeki ifadelere bakarak bazen böyle bir kısım inceliklere dikkat çekerler. İki ayet arasında yani Musa Aleyhisselam'ın قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ sözüyle yani benimle beraberdir Rabbim, o bana yol gösterecek sözüyle Efendimiz Aleyhisselam'ın Sevr mağarasında اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا efendim üzülme, Allah bizimle beraberdir sözünü karşılaştırarak ince. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor orada? Cenab-ı Hakk'ı onun ismini başa alıyor. Başına bir tekit edatı getiriyor. İnnallah, şüphesiz Allah diyor, o bizimle beraber. Onun için üzülmeye gerek yok. O hep bizimle beraber. Musa Aleyhisselam ise benimle beraber Rabbim diyerek maiyeti öne alıyor tarzında böyle inceliklere ve oradaki tevekküldeki halin yüksekliğine, yüceliğine dikkat çekmeye çalışıyorlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hazreti Peygamber'in bu denli güçlü bir tevekkül duygusuna sahip olması onun sağlam imanıyla da yakından tabi alakası vardır. Tevekkül imanın ve Müslümanlığın olgunluğunu gösteren, bir kişinin imanının, Müslümanlığının kalitesini, keyfiyetini gösteren bir alamettir, bir işarettir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın demin de örnek verdim ama başka bir ayet-i kerime Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseyseniz artık sadece ona tevekkül edin. Ya kavmi in kuntum amantum billahi fe aleyhi tevekkelu. Demesinde bu iman ile tevekkül arasındaki alakaya dikkat çekilir. Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona tam teslim olmuş kimselerseniz artık sadece ona tevekkül edin. Demek ki imanla tevekkül arasında çok önemli bir bağ burada kurulmuş oluyor. Tevekkül her şeyin yaratıcısı, ölümsüz ve daima diri olan, engin merhamet sahibi, kullarına yardım eden bir Allah inancının sonucunda ortaya çıkan imana bağlı bir gerçekliktir. Sevgili Peygamberimiz bu anlayışa, bu tasavvura İbn Abbas'a verdiği şu nasihatlerde dikkat çekmektedir. Yani bir manada sevgili Peygamberimiz İbn Abbas'a yaptığı öğütlerde bize bir tevekkül nasıl olmalı onun da yolunu ve yöntemini göstermektedir. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceğinde de Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün bir toplum, bütün insanlık, varlık alemi sana zarar vermek için bir araya gelse de hiçbir şey yapamazlar. Ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler diye hem bir sıhhatli, yani doğru bir Allah inancı Efendimiz öğretiyor, hem de böyle bir Allah'a tevekkül nasıl olabilir onu da bize göstermiş oluyor. Aynı zamanda tabii ayet-i kerime Estağfirullah Fatır suresinde مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Eğer diyor Allah bir kuluna bir rahmet kapısı açmak isterse, bir nimetini rahmet ulaştırmak isterse, hiç kimse varlık alemine, hiçbir varlık, hiçbir kimse o kapıyı kapatma imkanına ve kudret sahip değildir. Ama eğer de diyor kapıyı kapatırsa bu kez kimse onu açmaya gücü yetmez diye Efendimizin bu sözleri adeta o ayet-i kerimelerin tefsiri mahiyetinde. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bütün güzelliklerde, bütün mekarim ahlakta, ibadetlerimizde, kulluğumuzda olduğu gibi Allah'a hakkıyla tevekkül etme, tedbirimizi alma, gerekeni yapma, tevekkül etme hususunda da sevgili Peygamberimizin o tevekkül anlayışını güzel idrak edip ona göre tevekkül ehli insan olmayı nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.